son dönemlerin sosyal dayanışma kahramanı Haluk Levent. Haluk Levent bizle beraber olacak. Haluk'cum.
Hemşerim. Selamlar.
Selamlar. Hemşerim, ahbabım, ahbabı kuran adam ve her şeyden önemlisi memlekette bir ahbaba ihtiyacı olanlara her zaman el uzatan bir dost. Sohbete başlamadan önce ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bir vatandaş olarak, bir dost olarak hayranlıkla izliyoruz hepimiz. Yaptığın çok büyük bir iş, büyük bir başarı öyküsü. Ama bugün benim sana bir sürprizim var. Daha doğrusu izleyenlerimize bir sürprizim var. Haluk Levent'in bu muhteşem başarı öyküsünün geçmişine dönmek istiyorum. Tavuk suyu çorba tadında çok tatlı, insanların içini ısıtacak Haluk Levent'in hayat hikayesini dinlemek istiyorum. Bizler Adanalıyız. Ben Osmaniyeliyim. Biz artık ayrıldık ama. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Bizim çorak topraklarımızdan çok büyük sanat fışkırmıştır. Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, niceleri, Nevil Özgen Türk yaşayanlarındandır. Sevgiler olsun buradan ona da. Ve gönlü, yüreği çok güzel adam Haluk Levent. Adana'nın çorak topraklarında başlayan hayat hikayen. 11 kişilik çekirdek aileyle başlayacağız. 9 çocuğun 8.'sisin değil mi?
Evet dostum, evet.
Gerçek adın da Haluk Gerçek değil mi?
Ya aslında gerçek adım, nüfus cüzdanındaki adım Haluk. Soyadım Acil. Ama neden Acil. Haluk Levent? Büyük abim Levent ismini takmış bana. Şair olan Recai abi. Levent ismini taktığı için daha çocukluğumdan 17-18 yaşına kadar sokaktaki, mahalledeki ve akrabalarım arasındaki adım Levent'ti. Levent güzel. Olduğu için üstünde kaldı. Haluk kimlik adım. Levent sokak adım. Müzisyenlik yaptığım dönemlerde albüm çıkarken Haluk Acil böyle olmayacaktı. Levent zaten yaşatmak istediğim bir isimdi. Haluk Levent dedik, öyle kaldı.
Çok güzel. Peki bu ailenin kuruluşuna dönmek istiyorum. Baban ama Adana Çimento'da değil mi Mesut amca?
Evet, Adana Çimento fabrikasında ustabaşıydı, şefti. Ondan önce bir Alman seyahati oldu, döndü. Ondan sonra tarlada karpuzculuk yaptı. Adana'nın karpuzları meşhurdur biliyorsun. Çok böyle serüvenleri vardı. Büyük manav tezgahı dahi kurdu. Ben de o tezgahta çalıştım da zaten. Enteresan bir adamdı.
Sen de bu aileye yardımcı olmak zorundasın değil mi? Herhalde 20 yaşında para kazanmaya, 18 yaşında para kazanmaya başlamadın.
Çok daha erken. Çok daha erken. Belki de diyebilirim ki ilkokul 4 filandı galiba. Yani 9-10 yaşlarında dahi bizim orada çocuklar harçlıklarını çıkartmak için mahalle aralarında dondurma satarlardı, simit satarlardı. Özellikle dondurma. Şöyle termoslar yapılırdı. Annelerimiz bize termosları yapardı. Giderdik dondurmacıdan 3 liraya aldığımızı 5 liraya satar. Akşama keyifli bir şekilde para toplar getirirdik.
Babanın yaşamı da zor herhalde değil mi? 9 çocuğa eşit sevgi dağıtmak, onlara o kadar yorgunluğun üstünde sarılmak, sevgi dağıtmak zor bir hayat. Kendi tercihi 9 tane çocuk ama.
Tabii ki ama ben daha önce de söyledim. Bizim babalarımız, bizim dönemin babaları sevse de göstermeyen babalardı. Aslında anneleri de öyle. Şimdiki çocuklar çok şanslı. Aldıkları sevgi o kadar organik ki, göz göze, dokuna dokuna ve bunlar ileride hayatlarına çok olumlu yansıyacak. Fakat bizim dönemin babaları maalesef sevdiler ama sevdiklerini göstermediler. Sanki toplumsal bir gerçeğin rolünü üstlenmiş gibiydiler. Ama o toplumsal gerçek aslında öyle değildi. Onu hiçbir zaman anlamadılar. Kucağına alıp da ne beni, ne abimi, ne diğer ablamı sevmediler, okşamadılar. Bunu bazı çocuklara, şimdiki bizleri izleyen genç arkadaşlara bazen şey geliyor. Yani nasıl olur ya filan.
Türk filmi
nasıl
gibi.
Olur? Nasıl olur diye. Yıllar sonra bizler annemizin kucağına atlayarak, anne hadi saçımı okşa diyerek artık yapmayın yapmayın diye diye alıştı. Son resimlerinde annemin rahmetlerini böyle beni sardığı Allah resimler vardır. Amin. Tabii ki o dönemde sevgi dağıtmak çok zordu ama çok çocuklu olduğu için mi diye söylenir. Ben ona da şey yapmıyorum. Çünkü iki çocuklu, üç çocuklu komşular da vardı. Hani babalarında pek bir fark yoktu, annelerinde pek bir fark yoktu. Dedim ya, sanki bir toplumsal gerçekliğin dayatılmasıydı. O dayatılma sanki bir roldü, bir tiyatroydu ve öyle oynamak zorundaydı. Belki o çocuğunu kucağına alıp okşamanın ben seni seviyorum oğlum demenin belki de ayıp olmayacağını söylenseydi, toplum bunu hissettirseydi belki kucağından indirmez, yanaklarımızı sıkmaktan mosmor edebilirdi. Ama işte bizler o gerçeklikle yaşadık. Adana'nın çorak toprakları bu gerçeklikle gizlidir ve hala sürmektedir bazı yerlerde. Çoğu yer aşıldı ama muhakkak Türkiye'nin birçok yerinde, Orta Doğu'nun birçok yerinde, Asya'nın birçok yerinde, hatta yarım kürenin tamamında çocuklara pek sevgi duyulmadan, gösterilmeden sevdikleri doğrudur yani.
Sen en çok hangi kardeşini ya da abini, ablanı severdin? Var mıydı bir ayrım?
Ya aslında şöyle bir şey var. Başka ailelere baktığımda kardeşler arasında bir kavga, bir çekememezlik, bir şeyler vardı. Ama biz de enteresan ya. Biz yani hepsini çok çok sevdim. Yani büyük abim Recep abim şiir yazardı. Bir Ahmet Arif tadında şiirleri vardır. Düşünebiliyor musunuz? İlkokulu dahi bitirememiş bir abi. Ama yazdığı şiirler Ahmet Arif tadında, emin olun yani. Çok onun şiirlerinden yararlandım ortaokuldayken, lisedeyken.
Ablam da yararlandı değil mi?
Efendim?
Ablam da yararlandı değil mi?
Ablam, ben, büyük abim, diğer abim Ali ve kardeşim Berkan yararlandık biliyor musun? Onun şiirlerinden yararlandı. O kadar güzeldi ki.
Peki burada...
Bu arada telefon kapanıyor.
Öyleymiş. Donuyor. Evet evet açıldı.
Sesim geliyor mu peki?
Çok telefon net geliyor bana. Bana çok net geliyor. Yüreğinden geliyor ahbap, sesin güzel.
Ahbaplardan telefon geliyordur. Belki o an kapanıyorsa ekran benim sesim duyuluyordur umarım.
Arasın ahbaplar, gönlü güzeller. Yayın kesilse de onların kalbinden gelen enerji bizi ayağa diker.
Dediğim gibi yani böyle bir aile yaşantım vardı. Tabii ailede en güzel şey toplanıp sessiz sinema oynamak, toplanıp şarkı söylemek. Özellikle herkes bir şarkı söylerdi. Annemin
sesi çok güzeldi rahmetli değil mi?
Annemin sesi de çok güzeldi. Hani öyle bir şey ki tabii o günlere döndüğümde şimdi daha iyi anlıyorum. Daha güzel, daha sıcak. Onun için bir kardeşler arasında pek bir şey yoktu yani öyle hiç hissetmiyorum. Sadece benden birkaç yaş büyük abim Ali'yi kıskanırdım. Onu daha önceki bir televizyon programında söyledim. Onu kıskanırdım çünkü çok yakışıklıydı. Hala yakışıklı. Yani yan yana geldiğimizde ben babamın uzun ince suratlısını almışım. Ama abim anneme çekmiş birazcık.
Sen annem de yaş aldıkça yakışıklılaştın ama eskiden yani bir şey diyeceğim de çirkindin. Şimdi yakışıklı oldun.
İşte yani eski halimi de bilirsin. Ama abim hala yakışıklıdır. Hep kıskanır onun kıyafetlerini giyerdim ama bir türlü olmazdı. O dönemler şarlo pantolonlar modaydı böyle. Enteresan. Aslında şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir düğün esnasında o dönemin disco dansları vardı sen bilirsin. Disco dans. Hani Kayahan diyorum. Tolgahan.
Evet.
Evet. O tarz dansları yaptığım bir videom var. İddia ediyorum. Şu anda 3 milyon 800 bin Twitter takipçim var. İddia ediyorum. O videoyu koyayım. 2 milyona gider. Böyle bir böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey.
Ama
olamaz.
O zaman o modaydı yani.
Ama ya böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ama Her an koyabilirim o videoyu yani. Her an koyabilirim.
Çok güzel. Burada bir virgül koyup günümüze geleceğim. Ali'den bahsettiğin için. Ali abisi Londra'nın en önemli adamlarından biri. Guardian gazetesinin ilk 50 ziyaret edilmesi gereken restoranı içinde 25. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Çok
vallahi
özel.
Şöyle, çünkü Türkiye'de daha doğrusu Londra'da çok restoran var. Ama Ali abimin bulunduğu restoran küçük. Küçücük. İki oda kadar. Küçük bir oda kadar.
Enerjisini de kendi üretiyor, değil mi?
Spesiyalleri kendine ait. Çukurova'nın tadını vermeye çalışıyor. Fakat Londra'nın hep böyle ünlüleri. Yani işte yanlış hatırlamıyorsam Christina's vardı. Alexandra vardı. Pet Shop Boys olabilir. Ya da Chili Peppers
Okan
olabilir.
Okan da Ülgen şeyi söylemişti. Tom Jones'la karşılaşmış
Tom,
orada.
Evet, orada karşılaşmıştı. Yani küçücük ama dünya starları vardır. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Benim şarkılarımı falan dinletiyor orada. Bak diyor kardeşim, diyor işte ben de biraz destek oldum falan. Tabii kıskanıyorum, fotoğraf yolluyor onlarla. Diyorum ki ben oradan bir tanesiyle fotoğraf çeksem 4 ay Türkiye'de magazinde haber yaparım ben.
Sen hiçbir zaman magazinde yoksun, çok şükür
ya,
değil mi?
İşin şakası o. İstesem giderim, fotoğraf çektiririm. Ama böyle bir düşüncemiz yok yani. Onlar zaten oradalar.
Adını da burada zikredelim. Premises, yanlış hatırlamıyorum. Premises miydi?
Evet.
Premises. Gerçekten dünya standartlarında bir restoran. Restoran da demeyelim aslında. Bir çok ilginç bir konsept.
Evet,
yolu artık çok zor tabii de, Londra'ya yolu düşenler diyeceğiz. Artık çok zor. Peki, gene dönelim biz yerimize. İlk müzik aletiniz neydi? Evde şarkı söylerdik derken.
Yani ablalarım tef böyle tencerenin şeyini çalarlardı. Ama ben galiba gitar çalmadan önce armonika, yani mızıka dediğimiz şey öğrenmiştim kendi çapımda. Ve onlarla eşlik ediyordum. Hatta o dönemlerde, gitara yeni başladığım dönemlerde sadece mızıka olduğu için country şarkıları falan çalıyordum. İşte hey Susanna don't cry for me. Çok enteresandı. Country müziğe heves aldım. Hatta o dönemlerde Shakin' Stevens vardı. Hani Elvis Presley'nin bir başka bir versiyonu vardı. Shakin' Stevens'ın o hafif rock ama country rock'a dönen şarkıları da vardı. O country rock'ları çok çalışıyordum ve ileride ben bir Amerikan country sanatçısı olacağım falan diyordum tabii daha o yaşlarda. Tabii bunun daha sonra çok değişeceğini hesap etmeyerek. Öyle önce o mızıka çalıyordum işte ondan dolayı.
Peki ne oldu da sana bir arkadaşın yazı yazmıştı 2002'de 2003'te Radikal'de, adını hatırlayamıyorum. Adana'nın asi çocuğu diye. Senin hayat hikayeni oradan okumuştum ben ilk aslında. Gazeteci bir arkadaşı. Adını hatırlayamayacağım, kendinden özür diliyorum.
Celal Başlangıç olabilir mi?
Olabilir. Yani evet, ilk analizi, ilk Adana'nın asi çocuğu diyordu. Gerçekten asi biri miydi?
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sevgili İzzet. Üniversitelerde hep öğrenci derneklerine girdim. Hep bir şeyler yapmaya çalıştım. Çoğundan da atıldım zaten. Belli.
Şöyle ben bir sayayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği.
Evet.
ODTÜ Fizik gidememişler. Evet. En son Ankara Üniversitesi, Kastamonu'daki Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Doğru mu?
Bilgisayar programcılığı. Oradan birkaç dersim kaldı. Ama diğerlerinin tamamına ya atıldım ya devamsızlıktan gidemeden dolayı atıldım. Aslında Ankara Üniversitesi Kastamonu Bilgisayar Programcılığından da atıldım. Birkaç ders kaldığında. Ben onu içimde dert ettim. Ve dedim ki ben bu şehre tekrar geleceğim. Hadi hadi dediler, güle güle sana. Ve o yıl sınavlara girdim. Tekrar Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu, bu kez muhasebe bölümünde yan taraftaki binayı kazandım. Ve sonra gittim, kaydımı yaptırdım, dedim ne haber? Geldim işte. Ve ondan sonra gitmedim. Yani onun ne haber demek için bir yılımı harcadım yani.
Peki nereden çıktı? Yıllar sonra bir de Kastamonu Gazetesi'ne yazarlık yaptın sen.
Ya sevgili İzzet, sen gazetecilik yaptın. Bunu bilirsin. Bir vefa denilen bir şey vardır. Şimdi ben Kastamonu şehrinde böyle politik faaliyetler yürütürken öğrencileri örgütlemeye, daha aydın bir ülke için, o dönemlerde Yarın dergisi vardı. O dönemlerde sevgili Mustafa Ekmekçi Cumhuriyet'te yazardı. O dönemlerde sevgili Uğur Mumcu vardı. Birçok yazarın peşinden giderken tabii ki haliyle o dönemin günlük politik koşulları birazcık da 12 Eylül'den yeni çıkılmış, henüz küçücük bir Atatürkçülük bile zarar verecek derecedeydi. Hani sözde Atatürkçüydü herkes, generaller, ama bizler Atatürk'ün getirmiş olduğu devrimleri, güzelliği söylediğimiz an en büyük komünist oluyorduk. Yani o dönemdeki Harbi-Levent çizgisiyle bu dönemde değişen pek bir şey yok, ama o dönem ona sana komünist diyordu ya da bilmem ne diyordu. Şimdi darbeci de diyebilir, bölücü de diyebilir. Atatürk'ün malum son dönemlerde darbeci olduğunu falan söyleyen, bir sesi yükselen insanların olduğunu düşündüğümde bizlere şu an biz darbeci olmuş oluruz Atatürkçü olduğumuz için. Şimdi o dönemlerde böyle sıkıntılar olunca yaşadığımız anlarda karşıt gruplar oluşurdu. Her dönemde oluştuğu gibi. O dönemin konjüktürüne göre bu dönemden farklı gruplar vardı. O farklı gruplarla çatışırdık. O çatışmamız esnasında bayağı bir dayak yerdim. Çok dayak yediğim olmuştu. Ama bu dayaklardan birinde çok ağır bir travma geçirmiştim ve bir eve sığınmam gerekiyordu. İşte Kastamonu Gazetesi sahipleri, sevgili Cemil ve kardeşi beni eve aldılar ve saklanmamı sağladılar. Üstüm başım yara bere içinde. Ve bir müddet, bir iki gün sonra çıktım, teşekkür ettim onlara. Hiç de unutmadım. Sonra okul hayatım devam etti. Yıllar sonra onları görmeye gittim. Sohbetini ettim. Bir yıllar sonra daha geçti. Cide konserine gittikten sonra tekrar uğradım. Dedim ki, sizler benim canımsınız. Yani
helal olsun abi. Adamsın.
Ben dedim ki arada sırada Kastamonu Gazetesi'ne yazı yazacağım dedim ve bunu açıkladım. Hatta Twitter'da esprili bir şekilde, New York Times'ta yazmıyorum ama Kastamonu Gazetesi'nde yazacağım dedim. Geçtiğimiz zamanlarda iki tane yazı yazdım. Bu haftalarda bir yazı daha göndereceğim. Öyle hani bir sevgi.
Helal olsun. Gerçekten yüreğin çok güzel.
Ne için yaşıyoruz ki zaten? Ben oradan Cide'den İstanbul'a dönecekken 5 saat vakit kaybedeyim dedim. Ne olacaktı ki? Atladım Kastamonu'ya gidip onlara sarıldım. Ne olabilir ki? Hayat zaten nedir ki? Zaten bu tür mutluluklar olmazsa insan kendini nasıl güzel hisseder ki zaten? Bu nedenle Kastamonu Gazetesi'ne yazmaya devam edeceğim.
Mutlu olmanın şifresi galiba karşındakileri mutlu etmek Haluk Levent senin.
Şimdi herkes de değişebilir. Kendini mutlu eden de mutlu olabilir ama bu başka bir şey. Ya karşıdakini mutlu ediyorsun. Onun gözlerindeki ışıltıyı görüyorsun. Şimdi bazen bir sokak köpeğini görüyorsun. Ona götürüp ekmek veriyorsun. Ekmeği aldığındaki o sokak köpeğinin sana gözlerine baktığı anı kim unutabilir? Hepimiz yapmışızdır bunu. O sevgi, o gözleriyle baktığı o mahcubiyet, o ne güzelsin, seninle dost olmak istiyorum der gibi, ne olur beni bırakma der gibi. Bunu sadece yardımlar için söylemiyorum. Dostluk ilişkilerinde de öyledir. Ya yalnız şu anda sıkılmış bir çift, korona günleri olmadığımızı düşün. Arkadaşlarım, çat kapı çalıyorsun. Ben geldim, elinde şarabım. Hadi bakalım.
Ya inanılmaz bir adamsın. Sen kavalyelik yaptın genç bir arkadaşımıza, değil mi, mezuniyetinde?
Ya şimdi bazen
böyle neler var mı?
Emin ol şöyle bir durum oluyor bazen. Hani ya yapayım de filan değil, görsünler değil. Bunu, kavalyelik olayını ben 15-20 yıldır yapıyorum. Twitter çıktıktan sonra aslında ortaya çıkan şeyler bunlar. Benim geçmişte ne yaptıklarım ortaya çıkartılırsa şimdi hakikaten çok başka yerlere gider olay. Ben yayınlamıyorum bile, söylemiyorum bile. Ama bunları hani işte yapmışsan bize ne kardeşim denilebilir. Ama kavalyelik daha önce yaptım. Mersin'de bir kızımız için yaptım. Adana'da bir kızımız için yaptım. Oralardaydım çünkü. İstanbul'da yaptım ama Twitter'dan sonra tweet atınca kızımız bir yıl boyunca gel kız neredesin buradayım gittik. En azından bir fotoğraf çektirdik. Arkadaşlarla tanıştık. Hani ne kaybettim ya? Hiçbir şey kaybetmedim ki. Mutluluk hatta odur
çok,
zaten.
Çok güzel şeyler kazandın gönüller. Peki Haluk yorulmuyor musun? Şimdi herkesi mutlu edemezsin. Şurada bir de Haluk abi seni arıyoruz ulaşamıyoruz. Haluk abi işte DM'ine baksana. Hani ben mesela çok açıklıkla söylüyorum. Böyle geldiği zaman hay İzzet abinize diyorum. Yeter demiyor musun ara sıra?
Ya şöyle bir şey oluyor. Mesela Twitter'da yardım istekleri oluyor. Ama günde 600 tane oluyor. Ya da 300 tane oluyor. Ya da 50 tane oluyor. Sen bunun bu 50 tanenin ancak 10 tanesine, 20 tanesine yetişebiliyorsun. Şu çok bencilce. Yani biz bir devlet kurumu değiliz. Biz kimseden vergi de almıyoruz. Biz insanları mutlu etmeye odaklı bir topluluğuz. Şunu yazıyor. Herkesi gördüm, beni görmedi. Ya bu bizi en fazla üzen cümle. Ya görmedik yani.
Ya da yetişemedi.
Hayır. Eğer o herkes dediği kendinden birileri. Hani olmayabiliyor. Yetişemezsin, göremezsin. Artık bu hani bir şey değil bu. Burada bir akan bir çeşme var da hepsinin altına ıslatamıyorsun. Bu nedenle hani olabiliyor. Bize kızıyorlar. Mesela DM'ne baksana. Abi niye bakayım? Niye bakayım? Yani ben kendimi de seviyorum. Belki şimdi kitap okuyacağım. Belki gitar çalacağım. Belki arkadaşlarıma muhabbet edeceğim. DM'ne baksana. Ya niye bakayım? Ben DM'nize bakacağım. Ömür boyu da yanınızda olacağım demiyorum ki. Ben diyorum ki küçücük zamanımı kendime göre küçücük bir zaman ayırırım. Ama yaşamımın büyük bölümünü aranızdan elimden ne geliyorsa kime yetişebiliyorsam yaparım diyorum. Ondan sonra senin gece DM, abi dün gece DM'ye attım niye bakmadın?
Tabii.
Yani bu tür olaylar olacak, hali olacak ama ben bunu sadece anlayışla karşılayıp öfkemi ve kızgınlığımı da hoşgörüye dönüştürerek kızmıyorum da onlara. Sana söylüyorum, kızıyorum ama onlara karşı cevap niye bakayım kardeşim demiyorum tabii ki. Canlarım diyorum yani yetişemiyoruz kusura bakmayın diyorum. Ne diyeceğim ki? Ne diyebilirim ki İzzetciğim yani?
Koronadan önce kaç tane talep vardı? Koronavirüsü bu karantinalar yaşadıklarımızdan sonra bu talepte bir artış oldu mu ahbaplar?
Ya koronadan önce tahmin ediyorum 40'a yakın, 35-40'a yakın talep vardı günde. Ama korona sonrası 800-900'e çıktı. 20 kat kadar çıktı diyebilirim. Tamam. Çünkü sevgili İzzet, başka programlarda da söyledim, sana da söyleyeyim. Hani bu asıl sıkıntıyı gelen yanıtlardan yaptığımız istatistikte asıl sıkıntıyı şurada görüyoruz. Daha önce çalışmayan, kaymakamlıktan bir şekilde yardım alan, sosyal aile müdürlüklerinden bir şekilde yardım alan, amcasından, teyzesinden, arkadaşından yardım alıp çalışmadan, iş olmadan çocuklarını geçindiren aileler antrenmanlıydı. Bunlar antrenman. Sıkıntı, bizim gördüğümüz sıkıntı nerede biliyor musun? Sıkıntı orta direkte. Yani maaşını alıp onunla geçinen, onunla yiyen, onunla tatile giden gençler paramparça oldular.
Maalesef.
Ben bunu yaşıyorum. Ya Twitter'da takip ettiğim fenomenler var. Takipleşiyoruz. Diyor ki, ya Haluk'cum diyor ya sen benim canım dostumsun. Ya biz ne yapacağız diyor. Ya biz ben bittim diyor. Yani senden yardım etmeni istemiyorum. Yani ama diyor yani böyle bir şey yaşamadım ben hayatımda diyor. Çünkü iş olsa bir şekilde her türlü işe girecek. O orta direk kesimini mahvetti. Çok büyük sıkıntılara soktu korona. Çünkü o bunlar yıllardan beri bir çalışıyordu, işleri vardı. Şimdi ücretsiz izne ayrıldılar. İzne ayrıldılar ama hadi 20 gün dayandılar ama öteki günler kiraları var. Ev sahipleri diyor ki kardeşim ben senden geçiniyorum. kirası var. Yemesi içmesi var. Ödemiş olduğu kredi var. Paramparça oldular. Bu korona en fazla onları vurdu.
Çok güzel analiz. Çok güzel.
Yani bu konuda elinden geldiğince onları aslında almaya çalışıyoruz. İşsiz olanları almaya çalışıyoruz. Tabii bu konuda ayrım yapmadan halktan gelen talepleri de, çoluğu çocuğu dışarıda sıkıntı yaşayanları da almıyor değiliz. Ama buradan sana açıklıyorum. İlk kez açıklıyorum bunu belki de. Hani ilk kez derken aklıma gelmedi ama ilk kez aklıma geliyor. Korona günlerinde yaptığımız yardımlar korona sonrasında daha da farklılaşacak. Şimdi herkese yetişmeye çalışıyoruz. Yani şu kiralarını ödesinler, çocuklarına bir şey versinler. Ama korona sonrasında bu böyle olmayacak. Daha sistemli, daha çok hastalığı yaşatmaya, çocukların ameliyatlarını yapmaya yönelik, daha önceki olduğu gibi, daha çok insanı yaşatmaya, sağlık açısından yaşatmaya ya da çevre, faktör, hayvanlar vesaire. Ama şu korona günlerinde bütün enerjimizi insanımıza harcamaya çalışıyoruz. Hani şu sıkıntılar geçene kadar.
Çok beğendiğim bir söz var. Buradan bir Adanalı hemşehrimiz Ayşe Arman'a da selam olsun. Onun manşetlerinden biriydi, başlıklarından. Gönül komisyoncusuyuz diye. Senin ağzından yazmış. Gerçekten gönülden gönüle bir yol vardır ama siz paraya da dokunmadan muazzam bir gönül komisyonculuğu yapıyorsunuz. Öyle değil mi?
Çok teşekkür ederim. Evet, ahbap paraya dokunmaz. Ahbaplar 4. yılında 500 milyona yakın yardım yaptı. 500 milyon TL'ye yakın. Biz hesapladık. Lokal ve bizim hayırseverler aracılığıyla bulduğumuz. Hiçbirinde bir TL görmedik. Çünkü biz yapmıyoruz. Bundan bir saat önce 4 aileyi kurtarmak için, o ailelerin kiralarını ödetmek için yayın yaptım. Dedim ki kim? Bu 4 aileyi, günde 3 kez 5 kez yapıyorum bunu. Kim ki bu 4 ailenin ihtiyaçlarını karşılar. Parantez açıyorum. Bu 4 aileyi bizler araştırıyoruz, bakıyoruz, belgelerini istiyoruz ondan sonra. Ne kadar tutuyor? 22 bin lira. Yani aile başına 4 bin, 5 bin lira bu koronayı atlatana kadar çoluk çocuğuyla 3 ay, 5 ay, 2 ay geçinsin. 22 bin lirayı kim ki öder, ben ona konser iyiliğimi vereceğim. Bundan 1 saat, 2 saat önce hemen İzmir'den Beşiktaş Yönetim Kurulu, eski yönetim kurulu galiba bir abimiz, biz dostumuz, canımız hemen yazdı, ben üstleniyorum dedi, aradık. Kızlarımız onu aradı, 4 ailenin hesaplarını verdi. Yarın 4 ailenin hesaplarına bu paralar yatacak. Yani biz karışmıyoruz, biz parayı görmüyoruz. Biz arada komisyoncusuyuz, o da gönül komisyoncusuyuz.
Çok güzel, evet. Bir yol.
Ama şunu da anlatayım, Ahbap Derneği'ne de para geliyor bu arada. Ona da biz karışamayız, dokunamayız. Biz muhtarlıklardan, takipçilerimizin ailelerinden, kaymakamlıkların oluşturduğu, araştırıp da belgeli olan gerçekten yoksul dostu kardeşlerimize kargo yapıyoruz. O paralarda kargo firmalar şeylere gidiyor, marketlere gidiyor. Yani Ahbap Derneği'nin maaşları hariç hiçbir şeye dokunmuyoruz. Bir yatırım yapmıyoruz dernek olarak. Çünkü halktan gelen halka gitmeli. Bu nedenle de açık oluyoruz. Mesela önümüzdeki ay bugüne kadar neler yapılmış son bir yılda rakam rakam açıklarız. İşte şu kadar paramız var, şu kadar geldi, şu kadar gitti. Tabii insanlar böyle gördükçe de mutlu oluyorlar, güveniyorlar, seviyorlar. Çünkü geçmişte derneklerin ne halde olduğu, neler yaşandığını hep beraber toplum olarak gördük, sıkıntılar yaşadık vakıfların, derneklerin. Ben Haluk Levent olarak dünyada işi benzeri olmayan bir platform kurmaya çalışıyorum.
Muazzam bir organizasyon. Sende çok özel bir
dünyada,
organizasyon.
Dünyada işi benzeri yok. Çünkü sevgili İzzet, dünyada vakıfların ve derneklerin muhakkak dayanakları vardır. Kimse demesin ki Adanalı bir delikanlı çıkmış bir dernek kurmuş ya da işte Freiburglu bir çocuk çıkmış kurmuş böyle büyük bir organizasyon ya da Torontolu bir genç kız kurmuş. Hayır. Muhakkak ki bir fikre dayalı dernekler vardır. Vardır. Ben bunu yaşadım, vardır. Gördüm. Muhakkak. Ya vakıflar vardır. Düşünce kuruluşları vardır arkasında. İşte arkasında başka bir fikir vardır. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. En dünyanın en büyük vakıflarına bak. Muhakkak tutarlı bir şeyleri var arkalarında. Bir yapıları var. Ahbap platformunun dünyada hiçbir benzerliği yok. Ahbap yok, platformunun arkasında hiç kimse yok. Bir siyasi parti yok. Bir düşünce yok. Bir politik duruş yok. Politik duruş dediğimiz politik konuşmamak ve sadece insan odaklı olmak. Yani iç siyasi politikayla ilgili bir durum yok. Ahbap platformunu oraya götürecek bir şey yok. Aramızda vegan da var, imam da var, sosyalist de var, ülkücü de var. Bu nedenle Ahbap platformunda kesinlikle ama kesinlikle Ahbap platformun bir benzeri yok dünyada. Ahbap platformun arkasındaki tek adam benim.
Bir gün bunu kitaplarda okuyacağız diye umuyorum ben. Hem de Harvard gibi bir büyük kuruluşta gerçekten bir case study olarak inşallah bu, çünkü dünyada ilk, şeffaflığı çok önemli. Paraya dokunmamak çok önemli. Misyon olmaması yardım dışında. Gerçekten şapka çıkarıyorum. Ceketim yok, ilikliyim. Ha, muazzamsın. Buradan dönüyorum. İlk sahneye çıkışını merak ediyorum.
Onu söylemeden önce şeyi söyleyebilirim. Evet, dünyanın her tarafında ahbap okutulacak. Ve ileride ahbap üyeleri, ben şuna inanıyorum. Anneleri ya, anne olduklarında, nine olduklarında, anne, anneanne, baba ya da büyük baba, gerçekten ahbapta gönüllü müydün diye sorulacak. Torunları tarafından, çocukları tarafından. Çünkü bu çocuklar, ben bunu hak etmiyorum, biz hak ediyoruz. Ben Haluk Levent olarak dünyada okutulmayı hak etmiyorum. Biz hak ediyoruz.
Morgan, bak bu kadar mütevazi olma. Ya kendine inanırsın. Ama bu organizasyonu çünkü kurmak ve yapmak çok ciddi. Ben 25 senedir...
dostum, şu anda Türkiye'nin her tarafında sahada haydi ahbap dediğim an, korona günleri öncesi ve sonrası 76 bin, 80 bin çocuk haydi dediğim an koşturuyorlar. Şu anda online olarak yapıyorlar bunu. Çünkü dışarı çıkmıyorlar ya da biliyorsunuz durumları. Ama şu anda 75-80 bin çocuk bunu yapıyor. Bu da büyük bir onur onlar için. Bizim için de büyük bir onur. Hep beraber yapıyoruz yani. Sahneye ilk çıkışımı dersen nerede çıktım sahneye?
Bir dakika, burada bir şey soracağım. Ben de soruyu değiştireceğim. Sen bir şey demiştin. Bu kadar aktivistliğinin ön plana çıkıp yıllar sonra sanatçı Haluk Levent olarak değil de aktivist, çok önemli bir aktivist de Haluk Levent denmesi senin sanatçılığından dolayı içinde bir şey açabilir mi?
Aslında ben sanatçı dediğim, yani konserler verirken de aktivistim zaten. Hani ben daha o konserler ilk başladığından itibaren Mersin'de maalesef karettaların zehirlenmesine ve Mersin Kazanlı halkından, Karaduvar halkından birçok insanın kanser olmasına sebep olan soda fabrikasına karşı ve oradaki fabrikalara karşı atık arıtma tesisleri kurdurmak için mücadele etmiştim. Yıl 1995 filan, 96 filan. Ve gerçekten o mücadelemiz sonuç vermişti. Arıtma tesisleri kurulmuştu. Ardından Samandağ'daki karettalar için. Ardından Gökova, Bergama. Gökova için mesela müzisyen olmadan önce gidip yürüyüşlere katılmıştım. Bayağı da dayak yemişliğim vardır. Gökova, Bergama ve Bergama'daki özellikle altın madenine karşı yazdığım şarkı. Bergama Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl yasaklıydım oraya girmeye. Çünkü orada eller havaya, yürüyelim Ankara'ya, Bergama için diyordum bunu. Hani yıllar boyu aktivistliğin bittiğini düşünmüyorum. Özellikle çevre aktivistliğinde Saros Körfezi'ne kurulması planlanan Transtrakya projesine, orasının kirlenmemesi için, yok olmaması için yaptığımız 11 saatlik rekor konser, Sorgun'daki ormanların yıkılmaması, yanan ormanların değil, yakılan ormanlar yüzünden yaptığımız çalışmalar, insan hakları mücadelesinde, kadın şiddeti mücadelesinde, çocuklara taciz konusundaki mücadelede yıllardır zaten bu olayların içindeyim. Bu nedenle hani müzisyen demesinler, aktivist desinler. Benim için yaşam tarzı olarak bir fark yok. Gerçekten fark yok. Onun için çok da önemli değil yani. Problem yok yani bu konuda.
İlk sahneye çıkışına dönelim. Biraz yumuşatalım. Tavuk suyu çorba kısmına geçelim.
O zamanlarda yaptığım en samimi sohbetlerden biridir yani. O da senden kaynaklanıyor. Yani ilk sahneye çıkışım çok önemli değil. Çünkü uzun bir hikaye ve YouTube'da herkes gördü bunu ama.
Peki. Daha komik. İlk şarkıyı sorayım.
Şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki ilk konserimi söyleyeyim. Çok komik bir konserdi. Baktım ki albüm yapılmıyor bana. Ortaköy'de gitar çalıyorum o zaman. Ortaköy'de önce sevgili Çizer, Mehmet Ersoy'un bir barı vardı. Yağmur Bar. O dönemde Gırgır ya da Leman dergilerinde Abdülika diye bir rockçu vardı böyle. Metallica falan çizerdi. O Abdülika beni çizerdi. Adı Serseri'ydi onun çizdiği. Serseri benimdir. Onun o dönemde Serseri Yağmur Bar'da, Serseri Ortaköy Meydanı'nda dediği kişi benim. Onu da ilk kez söylüyorum. Oralarda gitar çala çala birkaç böyle firmaya falan kendimi tanıtmaya çalıştım ama olmadı albüm. Olmayınca da ulen dedim. Albüm olmuyor mu? Tek başıma Ortaköy'e gelen kitleye tek başıma bilet satacağım. Ve bu biletin gelirini cüzdanla Savaş Vakfı'na bağışlayacağım. Sevgili Türkan Saylan'ın rahmetlinin vakfı. Ve ben Ortaköy Kabataş Erkek Lisesi'nde çıkacağım, konser vereceğim dedim. Ne yaptım biliyor musun? Kendi başıma bilet bastırdım. Ne albüm var, ne klip var, ne bir şey var. Ortaköy'deki müşterilerime tek tek sattım. Belki de 500 kişi. Ve gittim, orkestra kurdum. Arkamdaki orkestrayı ayarladım. Çıktım. Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde konserimi verdim. 500'e yakın da insan vardı. Ve TRT o konserden haber olarak bahsetti. O görüntüler vardır. Alışamadım şarkısını da TRT'de söylüyorum. Hani o benim çok enteresan bir başarımdı. Hani istedim ve klipsiz, albümsüz konseri yaptım
Ben
orada.
seni ilk Ortaköy'de İlhan Baba mıydı?
İlhami'nin yeri.
İlhami. Yani
Elimde
orada
gitar. Elimde
üç
gitar.
katlı bir yerdi galiba. Dört
Evet,
katlı mı?
geziyordum. Geziyordum ve para topluyorlar. Para takıyorlardı buraya. Evet.
Alatura diyoruz biz artık ona değil
Alatura,
mi?
evet. Onun yanında
Alatura.
Rölans vardı. Elma Dağı'da. Rahmetli Zeki Müren gelirdi. Benden hep Barış Manço şarkısı isterdi. Bin Boğa'nın kızını isterdi.
Ay.
Söylerdi bana bunu. Ben onu söylerdim. Neyse işte.
Daha çok güzelmiş. Bunu hiç duymamıştım. Hiçbir yerde de
Ama burada
izlememiştim.
gerçekten de senden kaynaklanıyor. Senin güzelliğinden kaynaklanıyor. Daha önce böyle bu kadar böyle rahat aklıma gelen pek şey
Beğenmediğin
yoktu.
yeri keseriz ya. Kayıt yapmayız. Onun için rahatız. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Çok çok mersi. Allah yolunu açık etsin. Ayağına taş değmesin.
Teşekkür
Gerçekten.
ederim.
Şurada gelen duaları gördüm. Onlar seni korur
Sağ
zaten.
olsunlar. Sağ
Sevgiyle
olsunlar.
kal. Başarıların
Kolay
daim
gelsin.
olsun. Çok teşekkürler.
Görüşürüz. Bay
Çok
bay.
versin. Sağ ol.
Bay
Sağ
bay.
ol.
Bay bay dostum.